Ayrım 8.
Hazreti Hüseyin çölün yarıldığını sandı. Yarılan çölden inançtan başka her şey fışkırıyordu sanki. Bu soruyu sen mi bana, ben mi sana sormalıydım ya Ömer, dedi Hazreti Hüseyin. Kufeye bir an önce gelmem için gönderilen mektuplar arasında senin de mektupların yok mu? Yazmadın mı ki, ya Hüseyin, Yezid'in zulmü insanın katlanamayacağı kadar arttı. Deden Muhammed, baban Ali aşkına gel kurtar bizleri. Düş önümüze ki acı çeken kardeşlerimiz kurtulsunlar Yezid'in şerrinden. İşte ben bunun üzere gelmedim mi, düşmedim mi yollara? Ya sen, sen neden buradasın Sa'd Vakkas oğlu Ömer? Ömer İbni Sa'd ne diyeceğini bilemedi. Şey dedi kekeleyerek, biat et de kurtulsun cümle alem. Yazıklar olsun sana, dedi Hazreti Hüseyin. Nedir ki biat etmek? Eğilirsin olur biter, öyle mi ya? Hakçası öyle mi ya? Her isteyen istediğine boyun eğdirirse boyun eğmeyenlerin hali nice olacak? Sanılmasın ki boyun eğmemek bir kibir işidir. Ben de boyun eğerim. Ama bilirim ki Yezid'in önünde eğilirsem eğer zalimlik azalacağına çoğalacaktır. Ben kendi adıma değil, inanmış ve inanacaklar adına zalimin önünde başımı dik tutmaya çalışırım. Binbir meşakkatle çalışırım. Çocuklarım perişan, ben perişan. Ama başım dikse eğer, bugünler de gelip geçer. Geriye bir Hüseyin kalır ki, yaşayanlar bilmese bile ölmüş dedem, ölmüş babam bilsin yeter. Direnmenin hiçbir yararı olmayacağına ah bir inansam, başımı kendim keser, isteyen her kimse yüzüne fırlatırım. Sahi, hani sen de inanmışlardandın Ömer? Kumandan Ömer, böylesine değişmenin nedeni bir kumandanlık rütbesi olmasın? Beni aşağılamayı bırak ya Hüseyin, dedi Ömer. Emir üstüne emir almaktayım. Son emir kesindir, bilesin. Ya bizimle İbn Ziyad'ın huzuruna çıkacaksın ya da biat edeceksin. Aşağılamak mı, diye acı acı gülümsedi Hazreti Hüseyin. Aslında karşında aşağılık bir görevi üstlendiğinin farkındasındır. Ama gene de onların, o zalimlerin yanında başın nasıl da göğe eriyor. Ya benim karşımda? Başın baş aşağı değil mi ey Ömer? Sen ki inananlardandın. Sen ki dedenle inanç uğruna çarpışmış Sa'd Vakkas'ın oğluydun. Bak nasıl da karşı karşıya getirildik. Dört bir yanımda saf tutan şu orduya bak da utan. Sen bizdendin, onların da çoğu bizdendi. Şimdi nasıl oluyor da şu bir avuç insanın üstüne saldırmaya hazırsınız? Sanma ki gücünü ne Yezid'den ne de şu ordudan almadasın. Gücünü ruhundaki Yezidlikten almaktasın. Çoğunuzun kanında Yezidlik varmış aslında. Böyle olmamış olsaydı o Yezid, o melun da kim olurdu? Seni inanç azgınlaştırmış, dedi Ömer. Karşında durmaktansa son sorumu sorup çekileceğim ordumun başına. Son sözün? Ya senin son sözün, diye sordu Hazreti Hüseyin. Senin son sözün nedir? Gel etme, eyleme, geç bizim tarafımıza, topla ordunu çevremizden, söyle onlara, de ki hep birlik olalım, inelim atlarımızdan, soyunalım şaşalı kuşanlarımızdan, ellerimizdeki okları, kalkanları, mızrakları dağıtalım, sonra bu inanmış şu Kerbela'ya kıstırılmış Muhammed torunlarını da alalım yanımıza. Yürüyelim Kufe'ye, Kufe'den Şam'a. Düğüne gider gibi, türküler mescide gider gibi ilahiler söyleyerek yürüyelim. Geriye ne Yezid kalır ne zulüm. Kufe halkını bilmez gibi konuşursun ya Hüseyin, dedi Ömer. Gerginliği gevşetmek istercesine. Babanı onlar öldürmediler mi? Ağabeyine onlar sırt çevirmediler mi? O zaman bu zamandan daha mı güçsüzdü insanlar? Ben şaşırmış bir insanım aslında. Yüreğimin yarısı senden yana, yarısı Yezid'den yanadır. Açıkçası bu böyle. İnan ki İbn Ziyad'ın bana yüklediği işi gevşek tutarsam senin başından önce benim başım düşer yere. Kufe halkı üzere düşündüklerim böyleydi de neden mektuplar yazıp çağıranlardan oldun ey Ömer, diye sordu Hazreti Hüseyin. At kişnedi, Ömer havalandı, çocuklar su diye inledi. Ömer bağırdı. Yezid'in zalimliği bu kadar artmamıştı, dedi. O zamanlar hak, zalimi yener diye düşündük. Ama Kufe sokakları kesik başlardan geçilmez olunca, diyeceğim, herkes başının çaresine düşmüştür. Ah, diye derin bir ses duyuldu Hazreti Hüseyin'den. Korkarım hep böyle olacak. İdamlar, işkenceler çoğaldıkça insanlar sinecek. İnsanlar sindikçe de idamlar, işkenceler daha çok artacak. İşte ya Ömer, Hiç olmazsa ben boyun eğmemiş birisi olarak kalayım ki senin de torunlarına anlatacak bir efsanen bulunsun. Bu niyetini Yezid de böyle tıpkısına senin anlattığın gibi bilmektedir ya Hüseyin, dedi Ömer. Onun içindir ki başını ya eğdirmek ya da vurdurmak ister. Bre bre diye bağırdı Hazreti Hüseyin. Hem her şeyin farkındasın, hem de utanmadan karşıma geçip önüme düş de seni İbn-i Ziyad'a götüreyim dersin. Sen nasıl bir insansın ey gafil? Ömer atını ordusunun bulunduğu tarafa doğru sürdüğünde Hüseyin dizleri üzerine çöktü. Ömer gibi birisinin karşısına geçmiş olmasından sonsuz acılara gömüldü. Çoluk çocuğundan utanmasa bağrını yırtıp çöllere doğru koşacaktı. Kaçak birisi gibi değil, inanmış birilerini bulabilmek için. Fırat az ötelerinde seyrek hurma ağaçlarının arasından akıp gidiyordu. Güneş aydınlatan değil, kumu tutuşturmuş bir ateşti sanki. Hele hele çocuklar, kadınlar Fırat'a baktıkça kuruyan ağızlarını açıyor, ırmağın yolunu gırtlaklarına doğru çevirmişçesine yutkunuyorlardı. Suyun önünü tutmuş Yezid'in askerleri, böylesi bakışları çölde bile yankılanan su, su diye yükselen iniltileri duydukça atlarını inat olsun diye Fırat'a doğru sürüyor, yükselen binbir nakışlı su kabarcıklarıyla naralı oyunlar oynuyorlardı. Sudan umudunu kesenler bakışlarını çölün susuz boşluğuna çevirdiklerinde bu kez de başları üzerinde bir ağırlık hissediyorlardı. Güneş 70-80 parçaya bölünmüş gibiydi. Her bir parçası susuzluktan kıvranan bu insanların başı üzerine oturuyordu sanki. Güneşli başlarını çadırlara taşıdıklarında da su su diye ağlayan çocukları gördüklerinde kumdan secdeye yüz sürüp Allah'a dua ediyorlardı. Yezid'in ordusunda bir kıpırdanma görüldüğünde suyu unutup o yöne baktılar. Saflar sıklaştı, kılıçlar şakırdadı. Tam bu sırada Hazreti Hüseyin ani bir kararla bindiği atı düşmanın üzerine doğru sürdü. Niyetiniz nedir ki diye bağırdı. Savaş, savaş diye bağırışmalar duyuldu. Ömer İbni Sa'd öne çıktı. Ya Hüseyin dedi, ne biat edeceğin ne de önümüze düşüp İbni Ziyad'a teslim olacağın var. Sabrımız tükenmiştir artık bilesin. Savaşa hazır olun. Hazreti Hüseyin acı acı gülümsedi. Anlaşılan kılıçlarınız kınından çıkmıştır dedi. Çoluk çocuk susuzluktan çatlarken neden sizlerin vicdanı haksızlıktan çatlamamaktadır? Kerbela denilen şu yerde, şu belalı yerde her şeyi yerle bir edebilirsiniz. Ama unutmayınız ki bir tufan kopsa, buradaki kumları şuradan alıp yedi cihan öteye serpse, gene de zalimliğin kara mührünün izleri bu topraklardan silinmeyecektir. İşte geldim saflarınızın önüne. Sıyrılsın kılıçlar, gerilsin oklar. Parça parça edin beni. Sonra toplayıp bir torbaya götürün Yezid denen zalimin önüne. Vız gelir bana. Ama ilişmeyin şu insanlara. Düne kadar inandığınız peygamber torunları olmaktan başkaca bir suçları yoktur onların. Kılıçlar çekildi, oklar gerildi, Ömer bağırdı. Önce biat etmelisin dedi. Biat. Ben kim? Hazreti Muhammed'in torunu, Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin olarak Ebu Süfyan oğlu Muaviye'nin oğluyuz de biat ederim demelisin. Hepsi bu kadar. Gerisi çorap söküğü gibi sökülür gider. Çorap söküğü gibi öyle mi dedi Hazreti Hüseyin. Diyenin ben biat konusunda inat etmekteyim. Peki Yezid neden biat ettirmek konusunda inat etmektedir? Çünkü güçlüdür o. İşte gücünü de senin gibilerin kumandanlığını yaptığı ordularından almaktadır. Güçlünün her istediği olur inancını yıkmak ne hazin ya da ne ulu bir yazgıdır ki benim boynuma borç olmuştur. Biat edemem. Sanılmasın ki kibrimdendir boyun eğme işim Yezid'e. Yok yok, ben benden sonra gelecekleri de düşünerek bir insanın ne kadar güçlü olursa olsun gene de gücünü kıracak birilerinin şu dünyada var olabileceğini ortaya koymaya çalışırım. Bu inancımın karşılığında kanımın akıtılmasına çoktan razıyım. Yani ey Ömer, kolladığım can değil, inançtır. Ömer atını biraz daha öne sürdü. Ya Hüseyin dedi, hep aynı sözleri söyler durursun. Yezid sabırsızlanır, İbn-i Ziyad sabırsızlanır, asker sabırsızlanır. Ben mi yapayım? Dedim ya, parçala beni, götür valine, götür Yezid'ine. Ama ilişmeyin şu bir avuç insana. İnatından uzat kollarını. Allah adına biat et Yezide, olsun bitsin bu iş. Sen inatından, dedi Hazreti Hüseyin. Uzat kollarını, Allah adına utandığını söyle. Kolay mı? Üstelik sen Yezid için öne atılmışken. Allah mı yoksa Yezid mi büyüktür Ömer? Tövbe ya Rabbim, tövbe. Allah büyük ama Yezid güçlüdür ya Hüseyin, dedi Ömer. Ben de bir can taşırım. Senin inadın uğruna ne canımdan, ne valiliğimden, ne de malımdan, mülkümden olurum. Hazreti Hüseyin, atının başını kendisine inanmışların çadırına çevireceği sıra herkesin duyabileceği bir sesle konuştu. Yezid'in verdiği, vereceği maldan, mülkten daha çoğunu ben sana veriyorum, dedi. Her şeyim son dirhemine kadar senin olsun. Bir kuru çul üstünde birkaç hurmayla yaşamaya razıyım. Yeter ki biat etmeden öldür beni. Ama şu su su diye inleyen çoluk çocuğu kılıçtan geçirme. Sen malını mülkünü verebilirsin, dedi Ömer. Ama Yezid'in gücünü nasıl vereceksin? Memnun ve gafil kumandan, diye kendisiyle birlikte atını da kükretti Hazreti Hüseyin. İnancın gücü karşısında Yezid'den, Yezid'in ordularının gücünden söz edilebilir mi? Bunu anlayamamış birisi olarak, ananın memesinden emdiğin süt, şu çöllerde yankılanan dedem Hazreti Muhammed, babam Hazreti Ali'nin inanmışlık adına verdikleri emekler, sana ve senin gibilerine haram olsun. Bakıştılar. Ömer'in ordusu kılıçlar çekilmiş, oklar gerilmiş bekliyordu. Savaşıp bitirelim bu işi, dedi Ömer. Olur, dedi Hazreti Hüseyin. Savaşalım. Senin kumanda ettiğin ordu nasıl olsa yenecektir bizi. Gün gibi ayan beyandır bu. Sonra ne olacak? Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa geç bizim tarafımıza. İnan ki devran döner günün birinde. Bu uğurda kaybetmiş olan kazanmış sayılır. İşte o zaman lanetli bir mezarın içinde kıpırdanıp durursun. Hem benim için kazanmak ya da kaybetmek diye bir mesele de yoktur. Doğru ve yanlış, mazlum ve zalim vardır. Ha bir de güçlü ve güçsüz vardır. Sen şimdi güçlüden yanasın. Zalim ve haksız bir güçlüden yanasın. Ömür dediğin nedir ey Ömer? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Ama öldükten sonra sen ölüp başkaları geldiğinde dünyaya, onların da önünde iki yol olmayacak mı sanıyorsun? İki yol, iki mezar gibidir ey Ömer. Birinde Yezidler, birinde de inanmışlar bulunur. Sen ki anladığın Yezid'in yanında olmakla Yezidilerin mezarında gömülü olacaksın. Gel etme, eyleme de ordunun şanşasına güvenip Muhammed'in torunlarına saldırma. Ömer atına biraz daha sürseydi iki at çarpışabilirdi. İleri, diye bağırdı Ömer. En iyi hatip kılıçtır. Hazreti Hüseyin geri çekilmedi. En iyi hatip kılıçtır demek, dedi. Nasıl da unutmamışsın Muaviye'nin sözünü. Allah belanı versin Ömer. Kılıçlar şakırdadı. Gerilmiş okların ucu hedefe doğru yöneldi. Kimdi, neydi hedef? Hazreti Peygamber'in son torunlarıydı hedef. Yezid'in binlerce askerden, pek çok kumandandan oluşan ordusunun hedefi bunlar olabilir miydi? Askerler Hazreti Hüseyin'e mi, çadırlara mı saldıracakları konusunda bir an kararsız kaldılar. Tam bu sıra Hazreti Hüseyin savaşın kaçınılmaz olduğunu kavradı. Şimdiye kadar onun yüreğinde hep bir son an umudu vardı. Şam'dan Kufe'ye, Kufe'den Kerbela'ya yeni bir haber gelebilir ve kan dökülmeyebilirdi. Ama yüreğindeki son an ışıkları da sönmüştü artık. Ey Yezid'in Yezid kumandanı, diye bağırdı. Diyelim ne Allah'tan ne de kuldan korkun ve utanman kalmadı. Nasıl savaşılacağını da unuttun, öyle mi? Vay Ömer vay. Demek insan inanç atından inince her şeyini kaybedermiş. Şu anda karşımda kötü bir insan olarak duruyorsun. Ama hiç olmazsa iyi bir kumandan ol. Ne yapmamı istersin yani Hüseyin, diye sordu Ömer. Ben seni defterden sildim, dedi Hazreti Hüseyin. Senden kendi adıma hiçbir şey istemem artık. İstediğim, bugüne kadar savaşanlar nasıl savaştılarsa öyle savaşmamızdır. Savaş ilan etmelisin önce. Ömer atının başını gerisinde duran İbn Ziyad'ın Kufe'den yeni gönderdiği kumandanlara çevirdi. Aralarında konuştular. Sonra Ömer atını Hazreti Hüseyin'in önüne kadar sürdü. Yezid adına, Yezid'in ordularının kumandanı olarak savaş ilan ediyorum, dedi. Savaşacak mısınız yoksa teslim mi olacaksınız? Savaşacağız, diye bağırdı Hazreti Hüseyin. Ölmek var, Yezid'e teslim olmak yok. Yarını savaşın başlayacağı gün olarak kabul ediyorum. Diğer ordu kumandanları bağırdı. Şimdi başlasın savaş. Başlasın da bitsin. Yezid sabırsızdır. Gazabına uğramaktan korkarız biz. Yezid'in gazabı kesik başımı görünce geçecekse işte uzatıyorum başımı dedi. Hazreti Hüseyin, hangi yürekli varsa çıksın karşıma, vuruşalım onunla. Ömer İbni Sa'd çevresine bakındı. Kıpırtısızdı ordusu. Hazreti Hüseyin'e ne ilk kılıcı çekecek ne de ilk oku gönderecek cesareti hiç kimse bulamıyordu kendisinde. Ama biliniyordu ki bir kişi, tek bir kişi küçücük bir hamle yapsa Hazreti Hüseyin'le birlikte kendisine inananlar bir anda yok edilecekti. Hazreti Hüseyin bu duraksamadan yararlanıp atının başına çadırlara doğru çevirirken sesini gök kubbenin altında duymayan kalmadı sanki. Yarın sabah inanmış mazlumlarla inanmamış zalimlerin savaşı var. Yarın savaş başlıyordu. Nasıl bir savaş olacaktı bu? Bir tarafta 10.000'lere varan Yezid'in ordusu. Karşı tarafta ise 60-70 kişilik susuz, yorgun, uğradıkları haksızlığın acısıyla bekleşen insanlar. Hazreti Ali'nin oğulları Abbas, Kasım, Cafer, Fazl, Abdullah, An, Osman, Ebu Bekir. İmam Hasan'ın oğulları Abdullah, Kasım, Cafer Tayyar'ın torunları Muhammed bin Abdullah, Af bin Abdullah, An bin Abdullah, Kufe'de öldürülen Müslim bin Akil'in oğlu Abdullah, Hazreti Hüseyin ve büyük oğlu Ali Ekber. Çadırlar sökülüp birbirine yaklaştırılmaya başlandı. Eşyalar, çocuklar oradan oraya taşındı. En çok iki kelime duyuluyordu bu sıra. Su ve savaş. Batmakta olan güneşin son ışıkları kumlarda kıpırdaşırken Yezid'in ordusunun bulunduğu tarafta ise parlayan kılıçlar, kalkanlar, zincirler, oklarla güneş batmıyor da doğuyor gibiydi. Hazreti Hüseyin uyuyamıyordu. Çadırdan çadıra giriyor, gördükleriyle, duyduklarıyla bin parçaya bölünüyordu sanki. Dağılan gücünü toplayabilmek için açtığı bir sandıktan dedesi Hazreti Muhammed'in hırkasını bulup çıkardı. Saygıyla öpüp giydi hırkayı. Eline ansasını aldı. Beline de kılıcını takıp çıktı. Nereye gidecekti? Çöllere doğru yürüyüp kayıp mı? Yoksa düşmanın içine dalıp öldürdükçe öldürecek, sonra yere düşüp başının kesilmesine razı mı olacaktı? Yürüdü çöllere doğru. Ağlıyordu. Gözyaşları ince taneleri gibi yanaklarında yuvarlandıkça sırtındaki hırkanın üzerinde ellerini gezdiriyordu. Hazreti Hüseyin için bu bir hırka değildi ama dedesinin derisiydi sanki o. Dedesini okşuyordu. Tıpkı küçükken dedesinin kendisini okşaması gibi okşuyordu. Dedesinin dirilip yardımına gelmesini istiyordu. Çevresine bakındı. Canlarının bulunduğu çadırların aydınlandığı yer, sönmekte olan bir mum ışığının aydınlığı kadardı. Başına bir de Yezid'in ordusunun bulunduğu yöne doğru çevirdiğinde şaşıp kaldı. Sendeledi. Düşeceği sıra asasına dayandı. Sönmekte olan mum ışığına karşılık yüzlerce, binlerce ejderhanın ağzından fışkıran ateşten bir dağ vardı karşı tarafta. Sancaklar, bayraklar bu kırmızılık içinde ejderhanın dili gibi kıpır kıpırdı. Hazreti Hüseyin yüreğinin sesiyle irkildi. Onun da yüreğinde dalgalanan sancaklar vardı. Bunlar dedesinin, babasının ellerinde dalgalandırdıkları inanç sancaklarıydı. Yüreğindeki bu dalgalanmadan sevinç ve güç kazandı. Yüreğini iki gözüne pay edip uzaklara baktı. İki atlı bekliyordu şimdi de. Ellerindeki sancakları dalgalandırarak kendisine doğru gelen iki atlı. Dedesi Hazreti Muhammed olmalıydı ilk görünen. Dik dur ya Hüseyin demeliydi ona. Elindeki asa unutma ki benim asamdır. Benden de babana emanet edilmiş asadır. İstersen çal yeryüzüne, çal gökyüzüne. Çal ki sönsün karşıda parlayan zalim ejderhanın ateşi. Anladığım bir mucize beklermişsin bizden. Ey yavrum Hüseyin, ey dedesine pırıl pırıl bakan çocuk. İşte görmüyor musun mucizeyi? Karşında duran bu büyük ordu sana hiçbir şey anlatmıyor mu? Neden Yezid bu kadar çok asker yığdı karşına? Zalim olan korkak olur da onun için yığdı bu kadar askeri karşına. Demek büyüdün. Büyüdün de orduları aldın karşına. Ne mutlu bana ki senin gibi bir torunun var. Haydi, Haydi Allah'ın aslanı oğlum Ali'nin oğlu, yılma. Hazreti Hüseyin titriyordu. Babasını da bekliyordu. O da görünmeliydi atı üzerinde. O da oğluna bir şeyler söylemeliydi. Ya oğlum demeliydi. Ne ararsın bu çöllerde? Sonra bakışlarını oğlundan alıp karşı tarafa çevirmeliydi. Demek Yezid'in ordularıyla karşılaştın sen de. Baban Ali böylesi ordularla çok ama çok karşılaşmıştır oğlum. Ordular seni ürkütmesin. Sen ol, kendinden kork. En büyük ordu insanın içinde tepinir. İşte Hüseyin, ona yenilirsen, şu karşıda duran orduyu yensen bile iki elim yakandadır. İki cihanda da. Ölmek önemli değildir. Acı olan inançsız ölmektir. İnanç yarınki savaşında gücün olsun. Hazreti Hüseyin biraz rahatlamıştı. Çölün boşluğunda uzaklardan beklediği iki atlıyı görememişti. O beklediği bu iki atlıyı hiçbir zaman göremeyecekti. Ama çölden çadırına doğru yürürken beklediği iki atlının aslında yüreğinde olduklarını anladı. Korkusuzca dedesinin hırkası sırtında değil, dedesinin derisi içindeymiş gibi zırhlanmış, elindeki asası da asa değil, sanki babasının kılıcıymış gibi çadırlara doğru yürüdü. Az önce yürürken kuma gömülen ayakları üzerinde şimdi bir kuş gibi sekiyordu. Çadırların önüne vardı. Karşıya, yarınki savaş için bekleşen Yezid'in ordusuna doğru bir kez daha baktı. Yarın ölmemiz kaçınılmaz dedi içinden. Rabbim, kulun Hüseyin'in bir candan başka borcu yoktur şu dünyada. Sonra ansızın sapsarı oldu yüzü. Sanki ağabeyi Hazreti Hasan karşısında duruyordu. Telaşa kapıldı, çadırların birisine koştu. Ya hatun, ya hatun diye bağırdı. Buyur, isteğin nedir diye sordu hanımı Ümmü İshak. Yarın savaş başlayacak dedi Hazreti Hüseyin. Başlar ve biter. Ümmü İshak, susuzluğun kuruttuğu bir sesle konuştu. Allah'tan hayırlısı dedi. Sen ki savaştan korkan değilsin ki. Korkun başkadır dedi Hazreti Hüseyin. Korkum ölmeden önce ağabeyimin son vasiyetini nasıl yerine getirebileceğimdir. Neydi vasiyeti ya Hüseyin diye sordu hanımı. Seninle duymuş olman gerekir dedi Hazreti Hüseyin. Ağabeyim demiştir ki son nefesinde, ey kardeşim Hüseyin, oğlum Kasım, kızım Fatime'ye sevdalıdır. Sen ol, ölmeden önce bu iki canı birleştir. Birleştir ki sevgileri gün ışığına çıksın. Şimdi ne olacak? Yarın öleceğime göre ne olacak?''